Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırkan Var programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine iki konuyu müzakere edeceğiz, yorumlayacağız burada Ergün Yıldırım hocamızla birlikte. Bunlar yine Ergün Bey'in geçtiğimiz hafta çarşamba ve pazar günü kaleme aldığı yazılardan oluşacak. Bunlardan ilki 6 Mart çarşamba günü Yeni Şafak gazetesinde kaleme alınan "Trans kültür ve trans cinsiyet tehdidi karşısında gençlerimiz" başlığını taşıyor. Trans kültür ne? Bu nasıl bir trans cinsiyete sebep oluyor? Bu tehdidi nasıl bertaraf ederiz? Bu tehdidin ana unsurları neler? Bize nasıl ulaşıyor? Hangi vasıtaları kullanıyor? Bunu konuşacağız programımızın ilk bölümünde. Evet. Programımızın ikinci bölümünde de Ergün Bey'in yine 10 Mart pazar günü Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "Cemaatler, Tarikatlar ve Seçimler" başlığını taşıyan yazısı merkezli olacak. Malum yerel seçimler yaklaşıyor. Biz bunu da bahane ederek cemaatlerin ve tarikatların siyaset karşısında aldığı genel tavır, bu tavrın bir röntgenini çekeceğiz, evet. Tabiri caizse. Neleri taşıyor, unsurları neler bu ilişkilerin? Belki Türkiye'nin 30-40 yıllık bir müktesebatı üzerinden de hocam yazısında o tarihi ilişkilere çok değinmiyor ama hocam ben evet. bunu da soracağım size yine. Çünkü sadece günümüzün bir meselesi değil. Türkiye'de tabii. cemaat, tarikat ve siyaset ilişkisi diyelim. Biz evet. burada seçimle aynı zamanda siyasi partileri ve siyaset müessesesini kastediyoruz. Evet. Çünkü seçim denince onlar akla tabii, geliyor. Siyasi pratiği. Partiler ve siyaset akla geliyor. Programımızın ikinci bölümünde bu konuyu irdeleyeceğiz. Hocam ben ilk olarak sizin "Trans kültür ve trans cinsiyet tehdidi karşısında gençlerimiz" başlıklı yazınızı ele almak istiyorum. Diyorsunuz ki sınırları, normları ve düzeni alt üst eden imgeler var.
Evet.
Trans kültür dediğimiz kültür çerçevesi içerisinde. Bunlar filmlerle gündemimize giriyor. Bir takım gençlerin peşinden gittiği müzik gruplarıyla bir trans kültür gerçekleşiyor.
Evet.
Birkaç örnek veriyorsunuz yazınızda da. İşte Sarayın Gözdesi diye bir film oynatılıyor evet. bugünlerde sinemalarda. Orada bir takım böyle eşcinsel figürler baş aktör olarak bulunuyor. Türkiye'deki gençlerin takip ettiği K-pop diye bir müzik ve dans türü.
Evet, Koreyen.
Koreyen, pop. Evet, Koreyen yani Güney Korelileri
evet,
kastediyor bunlar. BTS grup, değil mi hocam?
Evet.
Bir BTS grup denilen bir grup var. Bu K-pop müziğin, Kore pop müziğin temsilcisi bir grup. Bunlar evet. da yaşları 12-18 yaş arasındaki gençler. Ve diyorsunuz ki tam bir trans kültür içine yerleşiyor bu grup.
Evet.
Erkekler kadın gibi gözüküyor. Giysileri, küpeleri böyle feminen karakterler içeriyorlar. Bu örnekler üzerinden hocam birazdan bununla bir sosyal kimlik inşası ortaya konulmaya çalışılıyor. Genç erkeklerin, ergenlerin naifliğinden yararlanılıyor. Evet. Ama ben öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Yani trans kültür sınırları evet. nelerdir?
Evet.
Neyi kapsıyor?
Evet.
Bunun tersi de olabilir mi? Hani evet, evet Güney Koreliler, Avrupalılar, Amerikalılar popüler kültürle bizim kültürümüze bir galebe çalıyorlar, bir geçiş sağlıyorlar. Bu bir bizim lehimize de bir duruma dönüşebilir mi? Yani trans kültürle tam olarak ne kastediyorsunuz? Evet. Bununla başlayalım isterseniz.
Evet. Aslında transkültür kavramını yani bilmiyorum, ben başka yerde okumadım, görmedim.
Ben de ilk defa karşılaştım hocam.
Kullandım.
Sosyoloji literatüründe de kullanılan bir kavram değil herhalde hocam.
Yani aslında trans toplum kavramını kullanmak istiyordum.
Evet.
Fakat bunu en yaygın biçimde kültür alanda gördüğümüz için mevcut meseleye transkültür demek çok daha doğru geldi bana. Kültür dediğimiz şey aslında bir anlamlar bütünü, bir anlamlar dünyası. Biz onun içinde kendimizi tanımlıyoruz, kendimize kimlik inşa ediyoruz. Ve böylece bir şeye iyi diyoruz, bir şeye kötü diyoruz, bir şeye güzel diyoruz, bir şeye çirkin diyoruz. Bunu diyelim modernleşmeyle birlikte Avrupa modern kültürüyle yapmaya yöneldik. Ama yine Avrupa modern kültürüyle yaparken de yine iyi diyorduk, güzel diyorduk, çirkin diyorduk, yanlış diyorduk.
Evet.
Kültürde böyle bir şey var. Fakat trans kültür kavramında ise bunun yerine geçişkenlik esastır. Yani iyi ve kötü dediğimiz zaman bir sınırı vardır. İyi ve kötü bir sınır belirliyor. Güzel ve çirkin bir sınır belirliyor. Ya yani bir şeye kadar güzel diyorsun, bir şeyden sonra çirkin diyorsun.
Evet.
Onun sınırın ötesine geçtirme, o çirkindir artık. Çirkin ve güzel iç içe olmaz. İyi ve kötü iç içe olmaz. İyi ve kötü nettir. Hırsızlık kötüdür. Tamam mı? Hırsızlık,
evet.
Efendim ben şaka yapmak için yaptım. İşte yok kendimi temsil etmek için yaptım. Yok işte sevdiğim birisine çok marjinal gözükmek için yaptım. Ne yaparsan yap, hırsızlık kötü bir şeydir. Hırsızlık hırsızlıktır. Ama trans kültürde hırsızlık artık kötü bir şey olmaktan çıkıyor mesela yani. İşte dediğim gibi şaşırtmak için yaptım, orijinal olmak için yaptım, eğlence olmak için yaptım.
Video çekmek için
video
yaptım.
Video çekmek için yaptım. Canım böyle istiyor. Bu hakikaten sınırı tanımama, kültürün ortaya koyduğu değerleri, kültürle beraber var olan değerlerin alt üst olması değil sadece, bir hep geçiş halinde olması, sınırların ihlal edilmesi ve aynı zamanda alt üst hale gelmesi ve dolayısıyla bunlar arasındaki geçişkenliklere normal bakmak anlamına geliyor artık. İyi kötü olabiliyor, kötü iyi olabiliyor. Burada aslında bir olmama durumu var bence. Bir olmama durumu, bir pişmeme durumu, bir var olmama durumu vardır.
Tam olmama durumu.
Tam olmama durumu vardır. Tamamlamama durumu vardır. Dolayısıyla burada oluş, hareket, akış ve aynı zamanda ciddi anlamda belirsizlik var. Hareket olduğu için insanların ilgisini çekiyor. Farklı, değişik. Bu açıdan dikkat çekici. Ama her hareket, her dikkat çekici iyidir manasına gelmez. Her canlı olma durumu, ekstazi mesela, çok canlılık veren bir şey. Ama kötü bir şey yani şey. Esrar, eroin vesaire, değil mi?
Evet.
Nitekim bu trans kültürde bu içmeler de gittikçe yaygınlaşıyor. Çünkü
bir de zevk veren her şey normal ve iyi kabul ediliyor
işte,
değil mi
zevk
hocam?
Zevk orada artık iyi ve kötü standartları, iyi ve kötü olma özelliklerini kaybettiği için bunlar arasında, ikisi arasında geçiş var artık. Sınır bozulmuş. Dolayısıyla haz veriyorsa iyidir. İyi, yani hazın iyi olması veya kötü olması hazdan kaynaklanıyor artık. Bir şeyin iyi olması veya kötü olması iyi ve kötüye göre tanımlanmıyor. Ahlaki değerlere göre tanımlanmıyor. İşte estetik duygulara göre tanımlanmıyor. Adalet ilkelerine göre tanımlanmıyor. İnsanlar tamamıyla burada bu değerleri akış içine, hareket içine, oluş içine, belirsizlik içine doldurdukları, koydukları için artık bunlardan hareket etmiyorlar. Hazdan hareket ediyorlar, belirsizlikten hareket ediyorlar. Oluştan ve kaostan, bu bir kaos kültürüdür aynı zamanda. Bir kaos üretiyor. Dolayısıyla tehdit edici bir şey. Yani bunu en iyi Korean pop'ta görüyoruz.
Korean, evet.
O BTS grubuna baktığımızda mesela erkek mi, cinsiyet trans, yani trans kültürün en çok bugün kendisini ifade ettiği alanların başında cinsiyet kültürü geliyor, cinsiyet alanı geliyor. Orada trans cinsiyeti açıkça görüyorsunuz. Yani Kadın mı erkek mi belli değil mesela.
Çocuk mu genç mi
çocuk
belli
mu
değil.
Genç mi belli değil.
Kıyafetler karışık.
Takılar bilmem neler.
Saç şekilleri.
Hepsi trans halinde. Dolayısıyla evet. Hepsi olmama halinde. Bu olmama hali.
Her şey olabilir bir de. Her türlü şey yorumlanabilir.
Ya ham hali ama ham hal bile iyiye doğru yönelim içinde olur. İlahi düzen içinde bu böyledir. Yeryüzünde ilahi düzenden yansıyan ortalama insanların üzerinde uzlaştığı kültürde de bu böyledir. Ama burada artık ham hali iyiye doğru yönelmez, ham hali ham haliyle yüceltilir. Deyim yerindeyse, tamam mı?
Evet.
Ekşi elma ekşi halinde olmamış elma o haliyle önemsenir, o haliyle yüceltilir. Ondan dolayı burada ciddi bir karmaşa ortaya çıkıyor, ciddi bir kaos ortaya çıkıyor. Zaten davranışlarda hani ham davranış diyoruz ya, ham davranışlar yüceltilir burada.
Evet.
Ham davranışlar yani gülmeye neden oluyor, ironiye neden oluyor, yüceltiliyor vesaire, değişik, farklı. Bu açıdan değer görülüyor. Öbür yandan olgun olmak, olgunluk olmak, ondan sonra tekamül etmek, tamamlanmak burada küçümsenen bir şey. Yani böyle bir arayış yok, böyle bir şeye bakılmıyor dikkat ediyorsanız.
Evet.
Ve bu kültürde mesela oyunlar, geçen birkaç oyuna baktım. Orada da enteresan şeylerle karşılaştım. Yani iyi ve kötünün ne kadar belirsizleştiği ve bunun da trans kültürden kaynaklandığını söylüyorum. Bunu anlamak açısından bu örnek ilginç. 2018 yılında 3 milyar dolar kar sağlayan bir Amerikan eğlence oyunu bak. Eğlence oyun. Bunlarda eğlence çok baskın. Dolayısıyla oyun da eğlenceyle kodlanmış durumda. Dolayısıyla eğlence içinde yapılan her şey meşru olarak yine aynı
tanrıların
şekilde.
Tanrıların savaşı diye oyun adı var hocam mesela.
Yani o şey de bakın evet. Onu ayrıca konuşuruz. Bu oyunda erkek mi kadın mı olduğu belli olmayan birisi puzzle'u vesaire böyle.
Evet, evet.
Omuzları geniş, işte arka gövde ince, arka aşağıya doğru yine genişliyor. Koşuyor, elinde silah. Yakıyor, yıkıyor. Mesela bu niye yakıyor? Niye yıkıyor? Düşmanı mı, kötülük mü yapıyor? Yani düşman da kötülük yapandır düşman. Yani karşıdaki ne yapıyor? Yani bunu anlatmıyor, bunu göstermiyor. Sonra bir de önünde bir ormanlık alan çıkıyor. Yemyeşil, güzel bir alan ve yemyeşil bir çam. Böyle. Bakmakla kıyamıyorsun. Birden adam elindeki silah kılıca dönüşüyor, baltaya dönüşüyor.
O önüne geleni kesiyor.
Ağacı kesip atıyor. Sana ne zararı vardı? Sana neyi vardı? Seni ısırıyor muydu? Yok. Çünkü burada yani niçin? Niçin sorusu yok burada. Felsefe yok. İdeal yok. Sadece yakıp yıkmak var. Ve yakıp yıkmak da eğlencenin bir parçası haline gelmiş. Sadece eğlenmek, yakıp yıkmak var. Bu kültür popüler bir kültür. Çünkü basit, anlaşılır, yüzeysel bir kültür.
Evet.
Bütün popüler kültürler trans kültürler değil tabii. Ama bu popüler kültür trans kültür. İyi ile kötü arasını, sınırını belirsizleştirdiği için. Geçiş ve kaygan. Erkekle kadın arasında bir geçişkenliği anlatıyor. Bakın. Ondan sonra iyi ile kötü arasında geçişkenliği anlatıyor. Dolayısıyla her şey mübah haline geliyor. İstediğini yapabiliyor. Ağacı da kesiyor, atıyor, evde yakıp yıkıyor. İnsanları da öldürüyor durup dururken. Her şeyi yapıyor. Genç ergenler 12 yaşla 18 yaş arası bunları izledikleri, bunlarla yatıp kalktıkları zaman onların zihinsel ve ruhsal dünyaları bu trans kültürle beraber bütünleşiyor ve dolayısıyla algı dünyalarında hakikaten o kadim değerlerle beraber oluşan İyi kötü standartları tuz buz oluyor, yerle bir oluyor.
Evet.
Bu çok tehdit edici bir şey.
Onu da sormak istiyorum hocam. Ben öncesinde şunu da sormak isterim size. Diyorsunuz ki bu kültürün hani daha çok gençler üzerinden bu trans kültür
başka
oluşuyor.
Başka bir şeyde de gösterelim müsaade edersen.
Yani yumuşak kültürün varoluşudur diyorsunuz.
Evet.
Yani. Çünkü biraz gençlerin o naifliği üzerinden kendini sergiliyor. Masum gibi gözüküyor. Evet. Sert ve isyancı bir anlatımı yok. Tamamen femin, duygusal, masum görünümlü ve çocukça.
Kesinlikle.
Şey çok ilginç hocam. Diyorsunuz ki IŞİD'in sert isyancılığına karşı bu şarkıcı genç ergenlerin yumuşak isyancılığı bu. Aynı küresel varlığın iki ucu. Birisinde bombalanan evler, katledilen insanlar,
evet,
tecavüze uğrayan kadınlar. Diğerinde ise bombalanan cinsiyet değerleri, katledilen normlar ve tecavüze uğrayan anlamlar.
Evet.
Yani bu bir kültür empozesi ise, kültür pazarlaması ise aynı yerden de üretiliyor olabilir.
Kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani IŞİD'le, IŞİD'in dayandığı kültürle, bunların dayandığı kültürlerin bu kadar yakın olduğunu ben bilmiyordum hakikaten. Ama Cihadi Culture diye adamlar kitap hazırlamış. IŞİD merkezi olarak bunlar nasıl bir kültürle çalışıyorlar onu okumuştum. Bir de bu çocukların falan şarkılarını dinleyince biraz üstlerine başlarına bakınca bunların birbirini bu küresel dünyada ne kadar fazla da tamamladığını gördüm yani. Çok korkunç bir biçimde aynen orada okuduğunuz gibi IŞİD ne yapıyor? Evleri yakıp yıkıyor, kadınlara tecavüz ediyor, bilmem şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu BTS ve bunun gibi gençlik gruplarının ürettiği trans kültür de aynı şekilde bizim değerlerimizi bombalıyorlar. Gençlerimizin zihnindeki Allah imajını bozuyorlar, iyilik imajını bozuyorlar, inançlarını bozuyorlar. Bütün standartların alt üst ediyorlar.
İffet, namus, edep, haya hepsini
yani
alt üst ediyorlar.
Bunları alt üst ediyorlar. Bu geçişkenlikler o kadar enteresan ki yani sosyal medyada da örnekleri var. Mesela Rumi rakı diye bir şey üretmişler Avrupa'da yani. Bu tam bir trans halidir. İkisi birbirine zıt iki dünyadır.
Hocam,
ama iki zıt
bizim memleketimizde
iki
de var. Yani milli piyango biletinin üzerine Akif'in
aynen,
fotoğrafını
aynen
basıyoruz. Şimdi, biz yani.
Milli piyango sonuçta bir kumardır. Yumuşak bir kumar. İşte yumuşak kültür diyoruz ya.
Evet.
Burada yumuşak kültür. Mehmet Akif nedir bu ülkede? Ya Allah'tan korkun ya. Sağcısı da solcusu da, İslamcısı, ülkücüsü. Hepsinin üzerinde uzlaştığı bu ülkenin samimi bir imajı, samimi bir
İstiklal
adam.
İstiklal Marşı'nın şairi.
İstiklal Marşı'nın şairi. Ya bu ülkenin tapusunu temsil eden bir adam. Bu ülkenin dönüp dolaşacağı sonuçta kendisine bakarak bir olabileceği önemli bir muhayyile, önemli bir şahsiyet. Akif'in Türkiye'de ürettiği imgeler Akif'in ötesine uzanmış artık. İyi ki de uzanmış bu.
Evet.
Güzel bir şey bu. Ya şimdi biz bunu getirip bir kumarla beraber yan yana koyarsak bu trans kültürdür işte. Yani burada hakikaten iki zıt birbirinden uzak olan şey arasında geçişi destekliyoruz.
Evet.
Oysa bu ikisi arasında hat olmalı. Hudut diyoruz ya. Yani hadler dediğimiz şey bu açıdan anlamlı.
Evet.
Fuhuş olarak tanımlanıyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de hadleri çiğnemek. Burada had çiğneniyor yani. Had çiğnendiği için işte bu trans kültür ortaya çıkıyor. Ve en umulmadık yerlerde de karşımıza sorun olarak. Biz ne kadar IŞİD'i tehdit görüyorsak, bakın o fiziksel şiddetle var olan bir tehdit. Bu ise kültürel bir tehdittir. O fiziksel şiddet tehdidiyle biz bir biçimde güvenlik birimleriyle beraber karşı çıkarak başa çıkabiliriz, baş edebiliriz. Ama trans kültürle aynı şekilde baş etmemiz mümkün değil.
Evet.
Ordunun görevi de o değil zaten. Burada aydınlara, buradan ilahiyatçılara, buradan hakikaten alimlere, mesuliyet sahibi olan kültür insanlarına ciddi anlamda iş düşüyor. Çünkü bu trans kültür şu ideoloji, bu fikir diye tanımıyor. Herkese, herkesin çocuğunu, gençlerini, insanlarını, olgun yaştakilerini tehdit eden bir şey. Yani bir Müslüman düşün, ya ben rakı da içerim, haşa namaz da kılarım. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim. Bu toplumda, bakın Elazığlıyım ben, bizim kültürde eskiden daha yaygındı. Adam içki içerdi ama ya Allah affetsin, ben günahkarım. Ve işte ondan sonra da bilirdi bu. Allah'ın haddini falan bilirdi adam bu açıdan. Gün gelir tövbe eder. Tamam mı? Bu sınırları bilir ama şimdi ya kardeşim ben hem içerim hem namazını kılarım. Bu olmaz.
Evet.
Yani Müslüman ve küfür, iman ve küfür, İslami amel ve haram birbirine karışmaz. Helal ve haramlar en basit ya. Helal ve haramlar bellidir. Helal ve haramlar arasında geçişe izin verdiği zaman
ki İslam
bu trans kültürü.
İkisinin arasında kalan şüpheli şeylerden, şüpheli olgulardan bile kaçınmayı
emrediyor. Kaçın işte yani trans kültüre karşı aslında uyanık olmamızı istiyor İslam.
Şüpheden yani bile kaçınmayı gerektiriyor. Hocam ilk bölümdeki süremiz azalıyor. Şunu da sormak isterim ben. Konu gençler olunca bir genç kimliği inşa edilirken bir aidiyet hissi de ortaya çıkıyor. Yani gençler kendilerini bir yere ait görmek istiyorlar. Ya da yani kimliğin nüvesinde bu var yani o dönemdeki nüvesinde. Evet. Bu bir gençlere siz de diyorsunuz ki sosyal kimlik inşa çabasına dayanıyor. Bu işte Korean pop, K-pop, trans kültürü buradaki. Genç ergen ailesiyle protest ilişkilerine girip aile dışı bir sosyal kimlik geliştirmeye ihtiyaç duyduğu dönemde ona alternatif olarak bu grup kendisini sunuyor. Yani oradaki tipler, oradaki tipolojiler, evet, işte müzik, yaptıkları müziğin güfteleri, eğlence sözleri, var, eğlence tarzı.
Tabii.
Peki bizim orada bir boşluğumuz mu var? Yani bu soru aynı zamanda şunun da cevabını bekliyor aslında hocam. Evet. Yani biz hangi boşluktan doğuyor bunlar? Bizim şimdi kültürümüzde gençlerin o kimlik inşa ettiği dönemde, evet, ya çok keyiften, eğlenceden uzak, çok ciddi bir kültür temsilciliği yapıyoruz.
Evet.
Eksik olan ne? Neyin boşluğunu dolduruyor bu trans kültür, evet, ya da Korean pop ya da BTS grup?
Bir defa tabii muhafazakarlar için özellikle gençlerinin bahsettiğiniz eğlenceyle, duygusal tatminle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi durumu var yani. Gençlerimizi hep çok ciddi meselelerle ilgili olarak okutuyoruz, konuşuyoruz, geziler düzenliyoruz. Güzel ama aynı zamanda gençlere hakikaten eğlenme için, müzik için de belli faaliyetleri yapmamız, belli çalışmaları ortaya koymamız gerekiyor. Onların sanatsal dünyasını doyuracak, estetik dünyasına cevap verecek faaliyetleri yapmak da gerekiyor. Bunlar çok zaruri hakikaten. Fakat bu bahsettiğimiz BTS, Korean pop, bunlar bütün küresel bağlamda yayılan şeyler. Sadece Türkiye'nin meselesi değil. Küresel dünyada bu kültürle yön ve yani dünyayı etkilemek isteyenler, para kazanmak isteyenler var, şirketler var. Bunların hepsini zaten şirketler yetiştiriyor, yönlendiriyor, çalıştırıyor. Dolayısıyla bütün dünyaya satmak üzere insanlara hitap etmeye çalışıyorlar, gençlere hitap etmeye çalışıyorlar. Bütün dünyayı tehdit eden bir şey aslında bu. Bütün dünya gençliğini tehdit eden bir şey. Sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil bu. Fakat bu kendiliğinden gelişen bir şey değil. Bir proje tarafı da var. Yani proje tarafı olmasının en büyük nedeni de bütün grupların arkasında bir şirketin olması ve bu şirketlerin, bu gruptakilerin bütün hayatı üzerinde bir tanrı gibi, bir ilah gibi yönlendirici olmaya çalışmaları, karar vermeye çalışmaları. Demek ki dünyada da böyle bir gençlik grubunun yetişmesini istiyorlar. Böyle gençler yetişsin istiyorlar. Şu sonra arkasına bu gençlere beğenileri kendileri oluşturunca ona uygun filmler yaparlar, müzikler yaparlar, elbiseler yaparlar. Yani buradan çok iş çıkar onlara, evet, kapitalistlere. Kapitalistler için kültürün anlam sağlayıcı yönünün hiçbir manası yok.
Tüketime ne kadar teşne oluyor o önemli.
Kesinlikle o anlamı, o beğenileri üretecekleri metalarla bütünleştirmek. Onları sömürmek. Artık gidip kaba bir biçimde Afrika'yı, Hindistan'ı, Amerika'yı işgal ederek sömürme dönemi yok. Bunun yerine bütün dünyayı bu tür ruhsal, zihinsel beğenileri yönlendirerek, ikame ederek, arzularını tanımlayarak ve böylece onlar üzerinden onların metalar almalarını ve tüketmelerini sağlamak. Bu hakikaten kapitalizm de bunu yapıyor. Ve Kore dediğimiz şey, yani Güney Kore'de kapitalizmin en serbest olarak kendisini ürettiği bir bölge düşünün.
Ve o açıdan da dikkat çekici. Bir kültürün bir kültüre ciddi şekilde dönüştüğü, değil mi hocam? O
evet.
Tutucu Asya kültüründen. Evet. Hristiyanlık da çok yayılıyormuş
tabii,
hocam.
Tabii.
Güney Kore'de.
Bir de öyle
yani
bir şey var.
Yani tam bir laboratuvar aslında Güney Kore şu
Güney
anda.
Güney Kore o açıdan çok enteresan, önemli
evet.
bir bölge.
Evet.
Şimdi Akif'ten tabii bahsettik. Akif biliyorsunuz 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nı yazdığı bir tarih. Allah rahmet olsun diyelim. İnşallah o samimiyeti, o inancı, o imanı yani kıyamete kadar bu topraklarda devam eder. Bu topraklardan daha geniş topraklara onun sesi yankılanır, onun soluğu yankılanır inşallah.
İnşallah. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın bu bölümünde cemaatler, tarikatlar ve seçimleri konuşacağız. Yani cemaatler, tarikatlar, siyasi partiler ve siyaseti konuşacağız aynı zamanda. Hocam siz 10 Mart Pazar günü bu başlığı taşıyan Yeni Şafak gazetesinde bir yazı kaleme aldınız. Ben o yazıdan biraz bölümler okumak istiyorum.
Buyurun.
Türkiye'de cemaat ve siyaset ilişkileri her zaman önemli. Ne kadar din ve siyaset ayrı denirse densin, bir biçimde devlet de, partiler de birbirlerini önemserler. Özellikle demokrasi ile beraber cemaatlerin siyasetle ilişkileri daha da önem taşımaya başladı. Çünkü siyasal partiler artık siyaseti seçimlerle yapıyor. Seçimler siyaseti belirleyen önemli faaliyetlerden biri. Partiler iktidara gelmek için seçime ihtiyaç duyarlar. Ayrıca seçimler yoluyla millet de devleti etkilemeye başlar. Bu bağlamda temsil ettikleri oy potansiyelleri açısından ve toplum içindeki ağırlıklarından dolayı partiler cemaatleri görmek, dinlemek ve ilişkide bulunmak zorunda kalıyorlar. Bu cümle önemli hocam.
Evet.
Yani bu ilişkiye artık zorunlu olarak bakmak zorundalar.
Tabii. Demokrasinin getirdiği bir şey bu artık.
Siyasal katılım bütün toplum kesimleriyle görüşmeyi ve oy istemeyi zorunlu hale getirdiği gibi cemaatlerle de aynı şeyi gerekli kılıyor. Bu demokratik siyasetin nesnel gerçekliğidir diyorsunuz hocam. Hocam şimdi 31 Mart yerel seçimleri var.
Evet.
Evet, Türkiye'de konuşuluyor. Türkiye'de özgül ağırlığı çok olan diyelim. Özgül
evet.
ağırlığı ortaya
yüksek
çıkan,
olan.
Yüksek olan bazı cemaatler ve tarikatların hangi partiye oy vereceği,
evet.
İşte siyasi partilerle ilişkileri, mesafeleri, yakınlıkları
evet.
ya da uzaklıkları konuşuluyor, yazılıyor bugünlerde çokça. Siz bu ilişkiyi
evet.
Genel hatlarıyla yani birazdan daha çok AK Parti'yi konuşacağız
evet.
ama
evet.
Şunu sormak istiyorum hocam. Türkiye'deki cemaatlerin, tarikatların asıl işiyle
evet.
Siyasetin işini diyelim
evet.
yani siyasetin ana vazifesini diyelim, görevini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
evet.
şöyle bir kurum sosyolojisi yapsak
evet.
hocam
evet.
Karşılıkları neler?
Evet. Şimdi tabii Türkiye'de siyaset yapmak öncelikle siyasi partilerin görevi, iktidara gelmek, bunun için muhalefet etmek, bunun için seçime gitmek, insanlardan oy istemek, Türkiye'de siyasi bir dille devleti eleştirmek, topluma önerilerde bulunmak, bütün bunlar demokrasinin bir gereği. Öte yandan cemaatler ise daha çok toplum düzeyinde var olan yapılar, din temelinde kurgulanan yapılar. Bunlar topluma eğitim hizmetleri götürmek, yoksulluk problemleriyle başa çıkmak, öğrencilere yurt ve burs imkanları sağlamak gibi faaliyetler yürütüyorlar. Dolayısıyla siyasal partiler daha çok siyaset merkezi, cemaatler de daha çok aslında hizmet merkezi faaliyetlerde bulunurlar. Bu Max Weber'in dediği ideal tipleştirmeye bile baktığımızda bu böyledir. Ama bunun bir takım sapmalar, bir takım uzaklaşmalar, tersleşmeler olur. Siyasi partilerde de oluyor yani aynı şey. Türkiye tabii bir de özellikle tek parti dönemiyle birlikte asırlarca sürüp gelen cemaatler ve devlet ilişkilerinin geleneksel yapısını alt üst etti. Dolayısıyla tek parti sona erdi ve Türkiye tek parti döneminden sonra bu ilişkilerini yeniden kurmaya, yeniden ihya etmeye, yeniden oluşturmaya çalıştı. Neden? Çünkü tek parti döneminde CHP siyasetine göre artık tarikatlar ve cemaatler çağımızda yeri yok bunların. Bunlar geçmişte kaldı. Osmanlı bakiyesiydi. Osmanlı nasıl bittiyse bunlar da bitmesi gerekiyor. Daha çok siyaseten baktılar onlar. Yani Osmanlı devleti
hatta
yıkıldı ama...
Hatta yargısız bir infazla hocam yeri kalmışlığımızı sebebi olarak gösterdiler.
Gösterdiler. Yani en insaflı tek parti dönemi romancılarından, aydınlardan bahsedersek onlar bile bir biçimde şeyhleri, tarikatları hep cehaletin sembolü
miskinler
olarak...
Miskinler tekkesi diyor değil mi hocam?
Miskinler tekkesi. Yani şey... Evet. Evet, orada bunu görüyoruz.
Evet.
O nedenle ondan dolayı Türkiye bu travmayı yaşadı. Fakat sonuçta Osmanlı Devleti gitti fakat Osmanlı toplumu yok olmadı. Yani Türkler o zaman da vardı değil mi?
Evet.
Anadolu'da yaşamaya devam ettiler. Sadece devletlerin...
Millet aynı yani.
Millet aynı.
Yönetim şekli değişiyor.
Dolayısıyla bu cemaatler, tarikatlar da toplum içinde, millet içinde, bu milletin bir parçası. Millet istiyorsa devam ediyor, istemiyorsa zaten yok oluyor. Nitekim bazı cemaatler tümüyle yok oluyor, yeni bazı cemaatler ortaya çıkıyor. Tarikatlar için de aynı şey söz konusu. Fakat Türkiye demokrasiye geçince demokrasi sürecinde toplumla devlet birbirine yeniden yakınlaştı. Toplum içinde ne varsa onlar yeniden görülmeye başlandı. Toplum içinde cemaatler de tarikatlar da olduğu için cemaatler yeniden oluşan dini gruplar olarak görünüyor. Dolayısıyla bunlar da yakınlaşmaya başladılar ve cemaatler, tarikatlar genellikle CHP'yi bir zulüm siyaseti olarak gördüler. Tek partide kendisini yok eden, dışlayan siyasetin sorumluları olarak gördüler. Buna karşın sağ siyaseti ise kendilerine yardım eden, devletin bu geçmişte yaptığı müdahaleleri engelleyen bir siyaset olarak gördüler. O nedenle her zaman Türkiye'de cemaatler ve tarikatlar sağ siyaseti desteklediler. Ondan yana oldular. Ha bunu yaparken bazıları diyelim ki yani bu marjinal veya işte FETÖ cemaatten teröre dönüştü. Devlet içinde paralel bir yapıya dönüştü. Dönüştükçe zaten klasik cemaat vasfını kaybetti. Tarikat değildi zaten. O vasfını da kaybetti.
Evet.
Ve bunu da bir yönüyle devlet içindeki dengeler ve kadrolar destekledi aslında yani. O nedenle FETÖ yapısına bakarak Türkiye'deki bütün cemaatleri ve tarikatları değerlendirmek, yorumlamak çok büyük bir yanlışlık. FETÖ kadar hiçbir tarikat, hiçbir cemaat bugüne kadar devlet içinde örgütlenme ihtiyacını duymadı. Her zaman bu siyaset konusunda partilere öncelik tanıdı. Mesela işte Adalet Partisi'ne öncelik tanıdı, Milli Selamet Partisi'ne öncelik tanıdı. Daha sonra Refah Partisi'ni destekleyenler oldu. ANAP'ı destekleyenler oldu. Sağ ana siyaset. Fakat siyasete alternatif olarak siyaset olmaya kalkışan cemaatler, ismini söylemeyelim, İstanbul merkezi büyük bir cemaatli bir dönem. Refah Partisi'ne karşı alternatif olmaya kalkıştığında ciddi anlamda darbeler yedi kendi kendine. İnsanlar uzaklaştı onlardan. Çünkü hakikaten cemaatlere, tarikatlara gelen insanlar siyasi görüşleri olabilir. Fakat burayı bir siyasi parti olarak görmezler. Siyasi partiler kendi rollerini oynayacak.
Evet.
Cemaatler ve tarikatlar kendi rollerini oynayacak.
Yani bu son verdiğiniz örnekten...
Kalkıp siyaset yapamazlar. Yani.
Şunu mu demek istiyorsunuz hocam? Yani diyebilir miyiz? Yani bir partinin... ki muhafazakar, İslamcı bir parti olabilir.
Evet.
Bir cemaat gibi, A, B cemaati gibi olması, onun rengine bürünmesi mümkün değil. Ama evet, bir cemaat o partiyi destekleyebilir, o cemaat, değil mi?
Tabii.
Yani partinin tümden o cemaate, tarikata benzemesi mümkün değil ama değil, bir tarikat, cemaat bir partiyi destekleyebilir.
Bu zaten öyledir. Yani toplumda nasıl diyelim çeşitli kulüpler var, dernekler var, Mason dernekleri, örgütleri var, Alevi dernekleri var. Bunlar çeşitli partilerle görüşüyorlarsa ve onları destekliyorlarsa, çoğunlukla CHP'dir bu. Demokrasinde buna diyeceği bir şey yok. Aynı şekilde laiklik üzerinde baksak bile her cemaat de bir vakıftır. Dolayısıyla bu vakıflar, bu tarikatlar vakıftır ve bir siyasi parti destekleme gayet,
evet, yani hocam,
durumları şimdi var. Zaten yani belki AK Parti'yi konuşacağız. Çünkü desteklememeleri durumunda da o CHP zulmü denilen zulüm siyaseti gelip yeniden aynı sorunları yaşayacaklarını düşünüyorlar.
Evet.
Bunun gelmemesi için de kendilerini devlette temsil edecek, kendi sorunlarını çözecek, kendilerine yardımcı olacak siyasi partileri destekliyorlar.
Evet. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Türkiye'de bir grup, ki bunlar Kemalizm tortusu taşıyan aşırı laik, seküler bir kesim. Onlara göre zaten yani bu cemaatler, tarikatlar,
evet,
din görüntüsü sergileyen, dini görüntü sergileyen tüm kurumlar yasaklanmalı.
Tabii,
ortadan kalkmalı.
Varlığını tanımıyor.
Bunların varlığını tanımıyor. Modern dünyada bunlara yer yok. Onları bir kenara bırakırsak,
evet,
şimdi içeriden şöyle eleştiriler var. Hani dindarların arasından
muhafazakar
da
kesim,
muhafazakar kesimden diyelim. Deniyor ki yani Türkiye'de cemaatler, tarikatlar çok siyasete angaje olmasınlar. Çünkü siyasetin dili kısıtlı bir dil. Bu dil aynı zamanda kısıtlı bir İslami dil de ortaya çıkarabilir diyorlar. Yani cemaatler, tarikatlar her partiye, işte bu memlekette yaşayan %99'u Müslüman diye nitelendirilen bu millete daha geniş, daha kapsayıcı bir dil kullanmalı diyorlar. Bu konuya ne dersiniz?
Yani şimdi bu çok üst bir dil olarak kullanırsak doğru bir üst dil. Fakat bu üst dili biraz daha sosyolojik pratiğe bakarak değerlendirirsek çok farklı şeyler söyleme durumumuz var. Bir defa cemaatler Türkiye'de zaten siyaset yapıcılar değiller. Siyasetle kurdukları ilişkilerde problemler var zaman zaman. Bizim belki tartışmamız gereken şey o. Evet, siyasi partilerin rollerine bürünmesinler. Bir, iki, siyasi partilere tümüyle de angaje olmasınlar. İki, doğru bir şey. Fakat Türkiye özellikle ciddi anlamda siyasal değişmeleri yaşadığı bir dönemde ve üstelik ilk defa bütün cemaatleri kapsayan bir siyasi irade olarak ortaya çıkmış bir şey var, yapı var. AK Parti iktidarı bu. Uzun süre bunu sürdürdü, devam ettirdi. Ve bunlar da Türkiye'nin bütün, yani AK Parti Türkiye siyasi tarihinde o MHP ile, ANAP'la, Refah Partisi ile arasında bölünen cemaatleri ilk defa kendi şemsiyesi altında topladı. Ve bu Türkiye'de dönüşüm açısından, dönüşümü yapmak açısından, dini özgürlükler açısından, cemaat ve tarikatların hizmetlerini daha etkili yapması açısından da çok büyük bir imkan sağladı. Bu yönü meşru bir şey, doğru bir şey. Fakat cemaatler de tamamen faaliyetlerinden kalkıp siyasi propaganda dilini kullanırlarsa bu yanlış bir şey. Doğru bir şey değil elbette. Partiler zaten cemaatlerden AK Parti'ye karşı eleştiri noktasında da çok siyasi bir tutum bekleyemeyiz. Böyle bir şeyleri de, rolleri de yok.
Evet, daha çok
bunu yani siyasi inanç, muhalefet de yapamaz.
İnanç ve din etrafındaki talepleri
tabii,
çerçevesinde.
Onları tartışırlar, onları gündeme getirirler.
Onları gündeme getirebilirler. Evet.
Bir de AK Parti'nin diyelim Türkiye'de işte bütün bir muhafazakar kesimi silmeye, yok etmeye, bütün cemaatleri silmeye, yok etmeye yönelik operasyonlar olduğu zaman beraber hareket etmek üzere ortak bildiriler yayınlattı diyelim şeylere, cemaatlere, tarikatlara.
Evet.
Burada belli ölçülerde belki meşruiyeti var. Doğru. Cemaatler. Ama bunun yerine durup
cemaatlerin oradaki derdi de hani mevcut kazanımların din, inanç, diyanet adına evet.
Yok olmaması.
Bu hükümet zamanında elde edilen kazanımların yok olmaması.
Evet. Bu yani ana endişeleri bu. Başka şeyleri olabilir ama ana şey bu yani.
Muhakkak yani ana memleketin genel maslahatını da önemsen evet. ama baktıkları zaviye biraz buradan.
Ben şöyle diyeyim yani aslında Türkiye'de cemaatlerin siyasal kültürü Gazali'nin yapılandırdığı ehli sünnet siyasal kültürünün devamıdır.
Nedir hocam o?
Gazali'nin ehli sünnet siyasal kültürü şudur. Ümmetin birliği ve beraberliğini sağlayan kudret neyse o kudrete itaat edilir.
Ulul emre o kabul edilir.
Yani evet aynen Orta Yol kitabına baktığımız zaman
evet.
bu siyaset teorisini görürüz. Yani şöyle ya da böyle bu milletin Müslümanlık temelinde birlik ve beraberliğini temsil eden ana kudret nedir? O ana kudreti ben şey olarak diyorum bunu bir sosyolog olarak diyorum ya sık sık da sosyolog olarak diyorum demem biliyorsunuz. Burada demem gerekir hakikaten. Bir siyaset yani siyaset sosyolojisi açısından baktığımda bunu görüyorum. Bugün de AK Parti'yi kendilerine öyle görüyorlar. Cemaatler ve tarikatlar ezici bir çoğunluk. Yani bu ülkede Müslümanlığın, muhafazakarlığın, dini hak ve hizmetlerin korunmasında, devamında öne çıkan ana kudret AK Parti'dir ve dolayısıyla biz bu kudretin yanında olmalıyız.
Yani cemaatlerin siyasetteki beklentileriyle en fazla örtüşen parti şu an AK Parti.
Öyle yani gördüğüm
zaten bu. Hocam birinci programımızın ilk bölümünde konuştuğumuz gibi herhalde sol bir partiyi destekleseler orada da bir trans kültür ortaya çıkar değil mi?
Kesinlikle yani aynen öyle.
Sınırlar tabii. Belirsizleşir.
Yani düşünün şey LGBT olan adaylar var CHP'de, HDP'de vardı. Değil mi?
Evet.
Bu insanlarla yani cemaat, tarikat, dini hizmeti temel almış kişiler bunlarla nasıl beraber olacak?
Nasıl beraber olsunlar? Evet.
Fakat yine de dediğim gibi asıl mesele birliği sağlayan ana kudretin yanında olmak. Bunu esas görüyorlar, bunu önemli görüyorlar. Çünkü CHP ana kudret olduğu dönemlerde şeyi temsil etmiyordu. Dinli, İcmai ümmeti, Müslümanlığı, bunları koruyup kollama, birliğini sağlama böyle bir siyaset gütmüyordu tam tersine. Bu sosyolojik dünya tarafından zulüm siyaseti olarak görünüyordu. Hala da bilinçaltında bu vardır yani.
Evet. Hocam son olarak şunu sormak isterim. Yine cemaatlere, tarikatlara bazen şöyle bir tenkit getiriliyor.
Evet.
Ya evet siyasal iktidara karşı, hükümete karşı desteğinizi izhar ediyorsunuz. Evet bu anlaşılır bir destek. Muhafazakar, dindar hatta evet. içinde İslamcılar da var bu partinin.
Evet.
Bu desteğinizi açıkça belirtiyorsunuz. Ya ara sıra da bir tenkit etseniz. Yani siz de şey diyorsunuz yazınızda cemaatlerden siyasal iktidara karşı açık ve çıplak eleştiriler ve tepkiler beklemek beyhude bir çabadır diyorsunuz.
Evet.
Ama bazen de deniyor ki ya bu madem platformlar kuruyorsunuz.
Evet.
Bu platformlarda evet. bir araya geliyorsunuz.
Evet.
Hükümete desteğinizi açıklıyorsunuz. Ya yol her şey yolunda gitmiyor. Yolunda gitmeyen meseleler
tabii,
var.
Tabii tabii var.
Yani tenkit Doğru. etmek de gerekiyor. Bunun
Doğru.
için yapmıyorsunuz deniyor.
Bence...
Niçin yapmıyorlar deniyor. Siz diyorsunuz ki bu çaba beyhude bir çaba olur diyorsunuz. Niye böyle diyorsunuz hocam?
Şimdi ben tabii Türkiye tarihine baktığımız zaman devlet din ilişkilerine, cemaat ve devlet ilişkilerine baktığım zaman cemaatlerin doğrudan siyasete muhalefet etmeleri çok çok şey dönemlerde olmuştur yani. Çok büyük travmalar ve kırılmalar döneminde. Bunun dışında kolay kolay devlete ve ana siyasete karşı açık bir muhalefet içinde bulunmazlar. Çünkü o siyasi alanı onlara ait görürler. Ama bunun dışında diyelim ki işte siyasetin kültürle ilgili politikaları, aileyle ilgili politikaları, gençlikle ilgili politikaları, bu konularla ilgili Bence de eleştirileri olmalıdır. Önerileri olmalıdır, eleştirileri olmalıdır. Ama çıplak siyaset konularında CHP ile diyelim AK Parti arasındaki bir mesele. Bu konulara girmezler, girmemeleri de doğru bence.
Evet, siz aslında diyorsunuz ki kültür, evet, aile, eğitim bu konularda görüş bildirebilirler.
Evet,
tenkit edebilirler.
Tabii, çünkü kendi alanları bu. Madem kendi çalışma alanları da bu, bu alanlarda eleştirilerde bulunmalı. Yani bunun gelişmesi lazım. Ama biz İslamcıların yaptığı bir siyasi muhalefet dilini cemaatlerden bekleyemeyiz. Bugüne kadar da yapmadılar,
yapmazlar öyle bir şey. Çünkü cemaatler yani siyasi bir parti hüviyetinde de
değiller.
Evet.
Veya işte bağımsız bir aydın kimliğiyle bunu yapar, eder. İslamcılar genellikle aydın kesimlerden oluşan insanlar. Onlar bu tür eleştirileri yaparlar. Yapmaları da gerekir. Fakat cemaatler daha çok kendi çalışma alanlarıyla, belki yetersizler, yapmıyorlar. Yapmalılar yani bu açıdan.
Evet. Hocam, ben yazınızın son cümlesini okuyarak bitireceğim. Diyorsunuz ki AK Parti bütün zaaflarına ve olumsuzluklarına rağmen cemaatler için hala onların ideallerine en yakın ve onları koruyabilecek tek siyaset. Evet. AK Parti tek ana siyasal merkez oldukça, cemaatlere özgür çalışma ortamı sağladıkça ve muhafazakar değerleri savundukça seçimlerde onların oylarını almaya devam edecek diyorsunuz. Aynen. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.